Ayrım 21, sayfa 183. Genç kızların mistik ve teknolojik konuşmalarına dair. Zehra genç konuklar için ayrı masalar yapmaya dikkat ettiği için büyüklerin arasına karışmayan torunların bulunduğu yerden neşeli kahkahalar yansıyor salona. Gerçi yerinde oturan çok az. Hepsi kıpır kıpırlar. Ya tuvalete gidip geliyor, ya gruplaşarak lobiye çıkıyor, ya da telefonlarını kulaklarına yapıştırıp dolaşıyorlar. Oğlanlar smokinli, içlerinde her türlüsü var. Yakışıklı, çirkin, şişman, zayıf, sarışın, esmer. Bu kuşak daha önceki Türklere, yani dedelerine, babalarına göre daha yapılı. Çoğu saçlarını crew cut dedikleri biçimde kestirmiş. Sert jölelerle tepelerine kaldırmışlar. Kızlar çoğunlukta. Hepsi omuzlarını açıkta bırakan siyah elbise giymiş. Çok yüksek topuklu ayakkabıların üstünde cambaz gibi durmaya çalışıyorlar. Yürürken dizlerinin bükülmesi daha bu işe pek alışmamış olduklarını ele veriyor. İleride kendilerine güvenleri arttıkça bunu koridorlarda, lobilerde, mermer ahşap zeminlerde tak tak yankılanan sert topuk vuruşlarıyla belli edecekler. Gençler telefonlarını yaşlılardan ayrı bir biçimde tutuyorlar. Telefonun iki yanından işaret parmaklarının uçları iki anten gibi çıkıyor, alttan da küçük parmaklar yardıma geliyor. Baş parmaklar serbest kalarak ekranın üzerinde müthiş bir süratle işliyor. Yaşlılar daktilo tuşuna basar gibiler, dokunmatik çağının çocukları ise tüy gibi dokunuveriyor ekrandaki harflere. Zehra biliyor ki bu çocukların hiçbir dinsel, ulusal, ailesel, geleneksel bağlılığı yok. Alt sınıftakiler gibi fanatik heyecanlara ve bağlanmalara karşı bağışıklık anlamına gelen hedonist bir yaklaşımları var. Bunun tek istisnası iletişim. Biri telefonları, tabletleri için bir söz söylemeye görsün. Hemen sinirlenip ağır laflar ediyorlar. Steve Jobs'a bir peygamber gibi bağlılar. Toz kondurulmasına tahammülleri yok. Eğer biri yeni teknolojileri eleştirecek bir söz söylerse, elime konuş ya da erkek çocukların aşağı tarafları işaret edilerek söylenen mikrofona konuş türünden ağır hakaretlerle karşılaşabilir. Bir de eskiden ayıp sayılan sözcükleri rahatça kullanıyor olmaları dikkat çekiyor. Özellikle de kızların. Emre, iletişim devriminin yeni bir din olduğu kanısında. Daha önceki çağların din fanatizmi, şimdilerde ancak bununla kıyaslanabilir. Duruşları, ritüelleri, terminolojileri farklı. Snapchat'ten screenshot'a aktarılmış olmanın önemini kavrayanlarla kavrayamayanlar biçiminde ikiye ayrılmış dünya. Ergun Bey'e, babasına, annesine o kadar genç görünen Zehra bile artık bu yeni yetmeler arasında eski kuşak olduğunu duyumsuyor. Çocuklar diye söz ediyor onlarda. Bir ara genç kızlardan birinin E harflerini yayarak ve Türkçeyi sonradan öğrenen biri gibi kelimeleri ağzında çevirmekte güçlük çekerek şunları söylediğini duyuyor. Ben bu işi çözdüm, gerçekten çözdüm. Öteki, really diye soruyor. Zehra onun hangi işi çözdüğünü merak ediyor ve anlıyor ki gençlerin sohbetlerindeki değişmez konulardan biri olan Tanrı, ölüm, ruh, Hindistan, yoga, transandantal meditasyon meseleleri konuşulmakta yine. Hani şu telefon var ya, diyor kız elindeki telefonu arkadaşlarına sallayarak. Sim kartını çıkarırsan ne olur? Ölür, değil mi? İşte, telefon beden. Sim kart ise ruh. Bu kadar basit işte. Sim kartsız telefon çalışmaz. Telefonsuz sim kart da bir işe yaramaz. Ha, bir de servis provider var ya. İşte o da Tanrı. Sinyal gönderip sim kartıyla telefonu canlandırıyor. İstediği zamanda kesiyor. Vallahi doğru diyor kızlardan biri. Ne akıllısın kız Merve. Başka biri, peki bu durumda Wi-Fi ne oluyor diye soruyor. Teoriyi ortaya atan kız kısaca düşünüyor ve Wi-Fi diyor. O da evrenin sinyalleri. Arkadaşı, evrene kafa attım Pampa diyor. Merve de, tabii kızım, kezban kezban gezecek halim yok, diye cevap veriyor. Essentialist'tan gelmedik ya. Zehra gülüyor çünkü biliyor ki Essentialist, gençlerin dilinde Esenyurt, Esenler, Esenkent gibi mahallelere verilen bir ad. Amma da güzel teoriymiş diye gülümsüyor Zehra. Çocukların bölümünde her şeyin yolunda gittiğine, henüz içkiden kusmaya başlayan bir oğlana ya da kavga eden kızlara rastlanmadığına göre, babasının çok sevdiği sözle asayiş berkemal demektir diye düşünüyor. Çocukken babası bu sözü her söylediğinde Defne ile birlikte asayiş kelkemal diye bağırırlardı. Çünkü öyle sanıyorlardı. Bir suçlu yetişiyor. Tanrılar bize buyruk dinlemeyen zorba bir organ vermiştir. Platon. Zehra'nın çocuklar dediği kızların çocukluktan çıkıp yuvarlakları belirmeye başlayan gövdeleri, kullanılmış tabakları toplayan, suları dolduran Komi Bekir'e hiç de çocuk gibi görünmüyor. Çünkü memleketinde o yaşta kızlar hemen baş göz ediliyor. 18 yaşını bulan ender kızlarsa evde kalmış sayılıyor. Onlardan birkaç yaş büyük olan Bekir, yolu genç masalarına düştükçe, onlara servis yapmak için eğildikçe bayılacak gibi oluyor. Çünkü başka bir dünyadan gelmişe benzeyen kızlardan yükselen parfüm kokusu, beyaz çıplak omuzları, açık yakalarından görünen beyaz göğüsleri çocukta akıl namına bir şey bırakmamış. Bunlar kadınsa bizim oradakiler ne? Eğer onlar kadınsa bunlar ne? Diye sora sora başı dönmüş durumda. Orta Anadolu'nun çiftçilik ve hayvancılıktan başka bir şey bilmeyen, yüzlerce yıldır tek başına bozkırı bekleyen o durgun, karanlık, kasvetli kasabası geliyor gözünün önüne. Genç kızların sokağa çıkmadığı, çıktıkları zaman da battaniye gibi ağır, tor dedikleri örtüler altına saklandıkları, azgınlaşmış erkeklerin talihsiz eşeklerle birleştiği, sokaklarında bir tek kadın sesinin, bir tek kadın kahkahasının duyulmadığı, birçok evde televizyonun şeytan icadı denilerek yasak edildiği, camiyle kahve arasında uzanan erkekler dünyasının figüranı olarak çorak toprak gibi kuruyup kalmak üzereyken, geçen ay sakallı babasının onu önüne oturtup, "Seni İstanbul'a amcangelin yanına gönderiyorum. Oralarda azma, bir işin ucundan tut, bir sanat öğren, yoksa kafanı gözünü kırarım, bilesin." deyip, son anda uğurlarken de, "Gözüm üstünde ha, eşek herif!" diyerek sırtını yumrukladığı dünyadan buraya düşüvermek. Kızlara bakmamaya çalışıyor ama seslerinin ve kokularının gelmesine engel olamıyor. Aklını ne kadar işe vermeye çalışırsa çalışsın, şeytan dürtü veriyor. Hem de yalnız ruhunu dürtmekle kalsa iyi, pantolonunu da dürtüyor. Bekir, masaların arasından yürürken baş kaldıran taraflarını peçeteyle, tepsiyle kamufle etmeye çalışıyor ama çok çaresiz kalınca arkadaşlarına "beni 2 dakika idare edin" diyerek tuvalete gidiyor, zangır zangır boşalıp geliyor. Ancak 1 saat sürüyor bu rahatlama. Doğa tekrar faaliyete geçiyor. Böyle saat başı tuvalete koşunca şefi "İshal mi oldun lan koşup duruyorsun?" diye çıkışıyor sonunda. O da "he" demekten başka çare bulamıyor. "Ellerini iyi yıka ulan" diyor şefi. O da "tamam" diye cevap veriyor. Allah'ın bildiğini kuldan saklıyor. Çünkü saklaması gerek ama ellerini yıkayacak vakti pek bulamıyor Bekir. İçimdeki çocuk diyen erkekten korkmak gerekir. Çünkü bu sulu göz anlatımla kadınları belki de kendini kandırmaya, içindeki vahşi hayvanı saklamaya çalışmaktadır. Bekir'in içinde ise belki de hayvanların en vahşisi yaşıyor. Aylardır aç bırakılmış bir kaplanı kilolarca taze etin karşısına koysanız, kan kokusu aldığı halde ete dokunmasını engelleseniz ne olursa, Bekir'in içinde de onlar oluyor. Omuzları parlayan, kolları siyah giysilerin içinden fil dişi gibi uzanan genç kızları gördükçe, genç tenlerinin parfümle dalgalanan kokularını aldıkça kaplanın kükremesi artıyor. Hayvan, o kızları öz sularına, iliklerine, kemiklerine kadar soğurma isteğiyle çıldırıyor. Karşı konulmaz bir arzu bu. Dayanamayacağını duyumsadığı an kendisine geçici bir rahatlama sağlıyor ama içindeki kaplan doymuyor bir türlü. Bastırılan cinsellik giderek şiddete dönüşmekte. Zaten akraba duygular değil mi bunlar? Bekir, bu kızlardan birini tenha bir yerde kıstırıp saldırmadan, kendisini o kadar çıldırtan, yokluğuyla ona kötülük eden, kendisinden yoksun bırakarak ezen, ele geçmezliğiyle kıvrandıran o yaratığı, evet insan değil o yaratığı, paramparça etmeden, içini dışına çıkarmadan soluk alamayacağını hissediyor. Bundan sonra geceleri sokaklara çıkacak, apartman kuytularına sinerek, boş arsalara saklanarak yalnız dolaşan kadınları avlayacak. Çünkü ona göre o yaratıklar erkeklere zulüm olsun diye yaratılmıştır. Acı çekmezler, üzülmezler, aç kalmazlar, üşümezler, duyguları yoktur, kimseye acımazlar. Çünkü insandan ayrı bir şeydir bunlar. Sadece şeytanın aldatmasıyla erkeklere zulmeden kışkırtıcı bir bedene sahiptirler. Şiddet ve arzu, cezalandırma ve tatmin isteği iç içe geçerek vahşi bir karanlık oluşturuyor kalbinde. İçindeki aç kaplan, et ve kan istiyor. Üstadın tatlı ukalalığına dair. Şu salak sürüsüne bak diyor üstad felsefeci. Şimdi birimiz kalkıp Prendello'dan bahsetse Galatasaray'ın teknik antrenörünü konuşuyoruz sanırlar. Böyle sığır hepsi. Masadaki genç gazetecilerden biri gerçekten de Prandelli'den bahsedildiğini sanıyor önce ama başka birisinden söz edildiğini anlayıp susuyor. Böyle durumlarda hemen devreye giren müthiş bir uyanıklığı ve kurnazlığı var. Zaten bu sayede genç yaşta büyük bir gazetede köşe yazarı olmuştu. Telefonu çıkarıp masa örtüsünün altında kimseye çaktırmadan Prandello yazıyor, sonra yan gözle kısaca inceliyor. Birçok sonuç var ama bu entel adam şu Luigi olandan söz ediyor olmalı. İtalyan oyun ve öykü yazarı Luigi Prandello. 6 kişi yazarını arıyor. Bir saniyede bunları görüp telefonu kapatıyor. Üstad diyor, belki bunlar da yazarlarını arayan kişiler. Üstad şaşkınlıkla ona dönüyor, kırlaşmaya başlayan pos bıyığını sıvazlayarak yuvarlak tel gözlüğünün arkasından duygusuzca bakıyor. Vay vay vay diyor. Demek matbuat hayatımızda böyle genç cevherler de var. E vallahi bravo. Peki dünyadaki en büyük suç nedir? Söyle bakalım delikanlı. Madem bu kadar malumat fürüşsün, söyle. Masadakiler genç gazeteciye sen arandın diyen bakışlar atıyorlar. Hiç üstada bulaşılır mı öyle ulu orta? Onun yanında susmalı. Sonsuza kadar konuşsa bile ki yapabilirdi, sen de sonsuza kadar ağzını açmayıp onu dinlemelisin. Öyle dinliyor gibi yapmak da fayda etmez. Üstad arada bir çakıverdiği ustaca sorularla dinleyip dinlemediğini kontrol eder. Sonra da ne zamandan beri anlamıyorsun söyle, oradan itibaren anlatayım senin için diyerek insanı rezil eder. Büyük adamdır kısacası. Şimdi de genç gazeteciyi kıvrandırarak sanki bu sorunun tek ve kesin bir cevabı olabilirmiş gibi en büyük suçun ne olduğunu sorup duruyor. Gazeteci, herhalde cinayet diye mırıldanıyor. Hayır diyor üstad, daha büyük. Herkes bakışlarını uzak yerlere dikiyor. Biri, intihar mı diye soruyor. Üstad keyifli gününde, hayır diyor, o da değil, sınıfta kaldınız hepiniz beyler. Aslında masada kadınlar da var ama onlara çok iltifat etmesine rağmen masaya hep beyler diye seslenir. Sınıfta kaldınız çünkü dünyadaki en büyük suç mastürbasyondur. Neden derseniz her mastürbasyonda milyonlarca insan çöpe gider. Rönesans görmüş mastürbasyonlarda müstakbel Leonardo'lar lağım sularına karışır. Habsburg mastürbasyonlarında Mozart'lar sele gider. En büyük cinayet mastürbasyondur azizim. Bence cinayet ve intihar serbest bırakılmalı, mastürbasyon yasaklanmalı. Bu yüksek sesli kahkahalar sırasında ne yapacağını şaşıran masadakileri bir darbe daha bekliyor. Ama size serbest diyor üstad. Ben Rönesans'tan filan bahsettim. Sizinkilerde olsa olsa milyonlarca iki ayaklı hayvan eksilir. Şimdi bu söze ne demeli? Gülmeli mi, ağlamalı mı? Herkes yüzünde donup kalmış bir ifadeyle böyle düşünüyor ama cesaret edip kimse sesini çıkaramıyor. İşte diye konuşmasını sürdürüyor üstad. Prandello'yu filan anlamaz bu millet. Senin de ya kulağına çalındı bir yerden ya da çaktırmadan telefona baktın. Mustafa Yılmaz'ın acıklı hikayesine dair. Üstad masadakileri böyle tatlı tatlı haşlar, davet büyük bir ışıltıyla sürüp giderken, otelin dışında iki kıtaya yayılmış olan İstanbul şehri, metal, kükürt, kurşun, egzoz gazı ve karbon fırtınasına tutulmuş, on binlerce otobüs, metrobüs, vapur, taksi ve arabayla seyahat eden 11 milyon yolcusuyla tehdit edici soluklarını gizlemeye çalışan bir yanardağ sanki. 11 milyon yolcu, 11 milyon küçük hikaye taşıyor eve dönerken. Milyonlarca tutku, milyonlarca dert, milyonlarca geçim sıkıntısı, milyonlarca dua, milyonlarca sevda, milyonlarca korku, milyonlarca özlem. Duraklar, otobüsler, metrolar, metrobüsler tıklım tıklım dolu. İlk duraklardan binmeyenler bazen saatler süren bu yolu sallana sallana ayakta geçirmek zorundalar. Üstelik hiçbir yere tutunamadan, birbirlerine yaslanarak, her yöne savrularak. Yolcuların hava almaları bile mucize. Bu yolculardan biri olan Mustafa Yılmaz, 1,5 saattir o metrobüs senin, bu metro benim, sonra metrobüs hepimizin mantığıyla araçtan araca koşturup duruyor. Rahmanlı'daki evine bir an önce yetişmeye çalışıyor çünkü yapması gereken bir iş var. Karısıyla iki çocuğunu bir an önce öldürmesi gerekiyor. Bir an önce. Mustafa Yılmaz ince, çelimsiz, avurdu avurduna geçmiş dedikleri cinsten 29 yaşında bir adamdı. Tuzla tersanelerinde elektrik ustasıydı. Tahta yongaları, reçine ve zamp kokusu, gözlerin maskeyle korunmaya çalışıldığı mavi alevli kaynak makinelerinin arasında gemi yapım içinde çalışıyordu. Rahmanlı'da oturduğu ev oraya çok uzakta ama karısı Zeliha'nın babası Yakup Bey'in önce gecekondu yapıp daha sonra apartmana dönüştürdüğü kaçak yapıda oturmak zorundaydı. Başka imkanı yoktu. Tersanede son aylarda yakın bir arkadaşını kaybetmişti. Karısı Zeliha onu da her sabah binbir dua ile uğurluyordu çünkü herkesin bildiği gibi tersaneler ölüm tuzağıydı. Son 10 yılda iş kazalarında ölen 12 bin işçinin bir kısmı tersane çalışanlarıydı. Kendisi de birkaç kez geminin kaburgasının tepesinden kaymış, ölümle burun buruna gelmişti. Ama bunlar önemli değildi şimdi, eve yetişmeliydi. Metrobüsün kapısına hınçla atıldı, içerisi balık istifi gibiydi. Üstelik sadece 2 kişi inmişti o durakta. İnenlerden birinin yerine mutlaka o binmeliydi, yoksa felaket olurdu. Bu hırsla kapıya atıldı. Yaşlı bir adamcağızı ezdiğini fark edemedi. Canı yanan adam da güç bela metrobüse binebildi, Mustafa'ya ters ters bakmaya başladı. Durumu anlayan Mustafa, ''Kusura bakma amca'' dedi, ''seni görmedim.'' ''Estağfurullah oğlum ama nedir bu telaş?'' dedi adam. ''İşim var amca'' dedi Mustafa. ''Herkesin işi var.'' diye karşılık verdi adam. ''Ama benim işim onlarınkine benzemez.'' dedi Mustafa. ''Benim mutlaka gitmem lazım, ölüm kalım meselesi.'' ''Hastan mı var?'' diye sordu adam bu kez anlayışlı gözlerle bakarak. Hayır, dedi Mustafa. Daha da önemli bir şey. Bizim hanımı, çocukları kurtarmam lazım. Ne oldu ki diye sordu meraklanan adam. Kimden kurtaracaksın onları? Mustafa'nın yüzüne garip bir gülümseme yerleşti. Gözleri metrobüsün tavanında bir noktaya sabitlendi. Korkutucu bir tavırla. Amca, diye fısıldadı. Sana bir şey söyleyeceğim ama sır tutarsın değil mi? Şaşıran adam evet diye cevap verdi. Amca, dedi Mustafa. Beni dinle. Bir ermiş bana dedi ki bu gece kıyamet kopacak, yerler gökler birbirine girecek, sur borusu üflenecek, cümle mevta ayağa kalkacak. Artık bundan sonra günahın sevabın neyse öyle gideceksin huzuru Teala'ya. Bu yüzden çoluk çocuğumu günahtan kurtarmak için koşuyorum. Sonra işaret parmağını dudaklarına götürerek şşş yaptı gülümseyerek, yaşlı adam ürktü. Allah akıl fikir versin buna diyerek arkasını döndü. Tersane işçisi aklını cuma namazlarını kıldığı camideki hocanın sözlerine takmıştı. Hoca diyordu ki, ''Bu bir küfür düzenidir. Çocuklarınız gavur cumhuriyetin okullarında kız erkek karışık okuyarak boğazlarına kadar günaha battılar. Karılarınız ev gezmelerinde, sinemalarda geziyor, televizyon seyrediyor, edebi İslam'ın dışında yaşıyorlar. Hepsi günahkar, hepsi zındık, hepsi esfali salif safiliğin, hepsi cehennem ehli olacaklar.'' Rabbimizin, Kur'an-ı Azimüşşan'da buyurduğu gibi bunların boğazlarından aşağı erimiş kurşun akıtılacak, kolları bacakları kesilecek ve kesildiği anda bu uzuvlar tekrar uzayarak azaplar içinde yeniden kesilecek. Bu duruma göz yumduğunuz için sizler de Allah'ın lanetine müstahak hale geliyorsunuz. Genç, kara sakallı ve gözlerinden ateşler çıkan hocanın ayınları çatlatarak telaffuz ettiği Arapça ile ayetler, sureler okuması Mustafa'nın duyduğu dehşeti daha da artırmıştı. Bu sözler hiç aklından çıkmıyordu. Evet, hoca haklıydı. O mübarek zata her şey malum oluyordu. Evet, karısı Zeliha günlere, hatta Peygamber Efendimizin takılmasını yasak ettiği altınların dağıtıldığı günlere gidiyordu. Evet, kadın erkek bir sürü günahkarın hayvanlar gibi öpüştüğü, seviştiği televizyon dizilerini seyrediyordu. Evet, çok ısrar etmesine rağmen başını da kapatmıyordu. Çocuklarını, karısını ölürcesine seven, onların üstüne titreyen Mustafa ne yapacağını şaşırmıştı. Masum yavrularını uyurken seyrediyor, o pembe tenlerinin cehennemde kavrulacağını, o küçücük ellerinin her gün yeniden kesileceğini düşününce çıldıracak gibi oluyordu. Kaç kere karısına yalvarmış, "Kurban olurum Zeliham, gel bu çocukları okuldan alalım, sen de başını ört, en iyi pardüsüleri alayım sana, edebi İslam'a uygun giyin, o gavur kadınların arasına gitme. Hoca camide, mevlitte, Selihat-ı Nisvan'dan pek çok hanımın bulunduğunu söylüyor, onlarla görüş." demişti ama yüzüne bakmaya kıyamadığı o güzel Zeliha'sı, "Bunların hepsi safsata kocacım." diyivermişti. "O hocalara inanma sen. Kendileri ne haltlar işliyor, sonra da aleme akıl vermeye kalkıyorlar. Çocuklarımı okuldan mahrum edemem. Ayrıca ahlak ve iman insanın kalbindedir. Başını örterek bir yere varılmaz." O günlerden sonra Mustafa'nın zaten zayıf olan sinirleri iyice bozulmuştu. Şirketin doktoru ona kafasını bulandıran, gündüz gözü uykusunu getiren bir takım ilaçlar vermişti. Bunları her gece yatmadan alıyordu ama etkileri ertesi günde devam ediyordu. Hocanın sözleri aklından bir türlü çıkmıyor, çocuklarını ve karısını düşündükçe korku ve dehşet hissiyle titriyordu. Tam o günlerde Yüce Allah ona bir işaret gönderdi. Tersanede birlikte çalıştıkları kaynakçı arkadaşı Laz Ahmet, gövdesini bitirmek üzere oldukları 21 metrelik bir teknenin tepesinde dengesini kaybedip de yere çakılınca dehşete düştü. Kanlar içindeki arkadaşı daha hastaneye yetiştirilemeden can verince bunu kendisine ilahi bir uyarı olarak algıladı. Ayrım sonu. Sayfa 194.